Fibrilasyonda Düşük Doz Magnezyum. 30 Aralık 2019. Yazan Arif Alper Çelik. Seslendiren Zeynep Sena Kaya. Mike Tyson bizim jenerasyonumuzun izlediği en hızlı atak dövüşen boksörlerden biri olabilir. Sahip olduğu gücün hepsini rakibine çok kısa sürede kullanması ve rakibini çoğu zaman ilk 3 dakika içinde yere indirmesi Tyson'ın akılda kalan birkaç özelliğinden birisi. Atrial fibrilasyonu karşımızdaki bir rakip kullandığımız ilaçları da Mike Tyson olarak düşünürsek elimizde cidden çok güçlü, yetenekli tedavi seçenekleri var. Fakat cidden atrial fibrilasyonu alt etmek için bu gücün hepsini kullanmalı mıyız? Ya da magnezyum gibi bazı ajanları var olan portföyümüze ekleyemez miyiz? Eklersek illaki yüksek dozda mı kullanmamız gerekir? Az doz magnezyum işe yaramaz mı? Gibi birçok soruya bu yazıda özetle cevap vermeye çalışacağım. Atrial fibrilasyon hakkında. Şurası bir gerçek ki atrial fibrilasyon sıklığı giderek artıyor. Miyasaka 2006. Bunu hastaların giderek artan yaşlarına bağlamak mümkün olabileceği gibi Zoni Berisi 2014. Başka faktörlerin de katkısı olduğu söylenebilir. Acil servisimizde giderek yaş ortalamasının yükselmesi, daha fazla yaşlı ve ek sağlık problemleri olan hastalara hizmet vermek, bizlerin de atrial fibrilasyon ile daha sık karşılaşmasının nedeni. En son acil servis nöbetimde acil resütasyon alanında çalışıyorum. Bulunduğum alana giren hastaların neredeyse hepsi 75 yaşın üzerinde en az 2 ya da 3 ek problemi olan hastalardan oluşuyordu. Şu an oranını tam hatırlamasam da sanırım kabaca bu alanda baktığım hastaların %30 kadarında herhangi bir aritmi söz konusu. Ve en sık olanlardan biri de atrial fibrilasyon. Bu gözlemin sizin şu anki klinik ortamınızdaki hastalarınızla da uyumlu olduğunu düşünüyorum. 80 yaşın üzerinde sıklığın %15-20 aralığında seyreden atrial fibrilasyon, 60-70 yaş aralığındaki hastalarda %4-5 oranında saptanıyor. Zoni Berisio 2014. 50 yaş altında bu oran %1'den az. Tabii bu rakamlar farklı ülkelerde ve merkezlerde farklılıklar gösterebilir. Diğer önemli bir gerçek de şu ki, eğer hekimler olarak atrial fibrilasyonu tanımakta gecikir ya da tanısak da onu tedavisiz bırakırsak, inme, kalp yetmezliği ve daha da kötüsü ölüm riski hastalarda oldukça yüksek oluyor. Benjamin 98, Rui Gomez 2002, Birger Batkin 2004. Magnezyum hakkında. Magnezyum cidden ilginç bir mineral. İlaç olarak daha da ilginç. Neredeyse asistanlığımızın başından bu yana sık karşılaştığımız birçok durumda öyle ya da böyle magnezyumla ilgili bir çalışma, tartışma hep oldu ve olmaya da devam ediyor. Hatta asistanlık yıllarımın başında başta Oktay Eray, Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Profesörü olmak üzere bazı asistan arkadaşlarımın atrial fibrilasyon olgularındaki magnezyumu inceledikleri bir çalışmayı hala hatırlıyorum. Eray 2000. Aradan onca yıl geçmesine rağmen günümüzde yine magnezyum bu tartışma ve araştırmaların içinde yer almaya devam ediyor. Magnezyumla ilgili bazı önemli gerçekleri atrial fibrilasyonla bağlantılı olarak bir kez daha hatırlamakta fayda var. Framingham Kalp Çalışma Grubu hastaları incelediğinde düşük serum magnezyum düzeyleri atrial fibrilasyonla ilişkili bulunmuştur. Han 2017. Dahası mevcut magnezyum düzeyleri yüksekse atrial fibrilasyon gelişme riskinin daha az olduğu bildirilmiştir. Larson 2019. Magnezyum atrial ve AV nodal refraktör periyotları uzatarak otomasitenin azalmasında önemli bir stabilizatör görevi görüyor. Etienne 87, Kulik 88. Dolayısıyla eksikliğinde atrial fibrilasyonun sıklığının artması, değerlerinin kanda yüksek ya da normal olduğunda daha az atrial fibrilasyon görülmesi, bu elektrofizyolojik etkisinden kaynaklanıyor diye düşünmek ve bu konuda ilaç araştırmaları yapmak son derece doğal. Atrial fibrilasyonda magnezyum. Bu konuda özellikle kardiyovasküler cerrahi literatüründe oldukça fazla sayıda araştırmaya rastlamak mümkün. Ek olarak aklınıza gelebilecek her ilaç ve koşulla ilişkili araştırmalarda yapılmış. Daha çok akut başlangıçta atrial fibrilasyonda IV magnezyum araştırmaları biz acil tıp hekimleri için daha önemli diye düşünerek bu konuda yapılmış araştırmalara bakmaya gayret ettim. Sonunda iki adet meta analize rastladım. Ho 2006, Onalan 2007. Açıkçası her iki meta analize baktığımda Onalan tarafından yapılanın metodunun kapsamlı olarak açıklanmış olması beni bu meta analizin daha değerli olabileceği yönde ikna etti. Tabii ki nispeten daha yeni tarihli olması da önemli. İlk ismin Türk olması da beni etkilemiş olabilir. Her neyse, ben iki meta analizde referanslarda veriyorum. Sizler de okuyup kendi kararınızı verebilirsiniz. Onalan'ın meta analizinde 1113 çalışma incelemeye alınmış. Yapılan detaylı inceleme ve elemeler neticesinde 4 çalışmayı, toplamda 303 hastayı içeriyor. Atrial fibrilasyonun hızını azaltma kategorisinde 8 çalışmayı, toplamda 476 hasta içeriyor. Atrial fibrilasyonun ritminin normale döndürülmesi kategorisinde ileri incelemeyi ve analizi almışlar. Sonuçları şu şekilde özetlemek mümkün. 1. Magnezyum, atrial fibrilasyonun hızının kırılmasında etkili. 2. Magnezyum, atrial fibrilasyonun normal ritme döndürülmesinde etkili. 3. Magnezyum kullanıldığında tedaviye yanıt hızı daha kısa. 4. Majör yan etki riski plasebo ile aynı. Magnezyumu plasebo ile direkt karşılaştıran, magnezyumu diğer ilaçlara ek olarak kullanan araştırmalarda benzer sonuçları gözlemlemek mümkün ki zaten meta analizde bu varyasyonlarda da tartışma değinilmiş. Magnezyumun etkinliği konusunda veriler bu şekildeyken acil servisteki hastalarla ilgili araştırmaların çok da fazla sayıda olmadığının altını çizmek lazım. Buradan asistanlarımıza, hocalarımıza bir mesaj vermek gerekirse, magnezyumu atrial fibrilasyonda araştırdığınız prospektif, randomize kontrollü bir çalışmayı sanırım istediğiniz dergide yayınlatabilirsiniz. Baştaki argümanımıza geri dönecek olursak, diyelim ki elimizde magnezyum gibi kuvvetli, etkili bir ajan var ve kullanmak istiyoruz. Mike Tyson gibi tüm gücüyle mi kullanalım? Yoksa düşük dozda kullansak yine de etkili olmaz mı? Sorusuna acil servis şartlarında yapılmış, var olan sadece bir adet çalışmayla cevap vermek istiyorum. Boyu da 2019. Özetle, atrial fibrilasyon için tedavi uygulanmış olan hastalardan 148'inde düşük doz 4,5 gram. 153 hastaya yüksek doz 9 gram magnezyum sülfat verilmiş. 149 hastaya da plasebo, serum fizyolojik uygulanmış. Düşük dozun etkileriyle yüksek dozun etkileri arasında bir fark olmadığı gibi yüksek doz alanlarda yan etkilerin görülme sıklığı daha yüksek oranda bulunmuş. Yani ana fikir şu ki düşük doz magnezyum yeterince etkili. Çalışmayla ilgili eleştirebilecek birçok yer var. Mesela hastaların önemli bir kısmında tedavi ajanı olarak digoksin kullanılmış olması bunlardan biri. Hangimiz şu an atrial fibrilasyonu acil servise tedavi etmek için digoksin kullanıyor ki? Yani bu durum güncel klinik uygulamalarımız ile pek uyumlu değil. Ama magnezyumun kalsiyum kanal blokörlerine ek olarak verildiği ve plasebo ile karşılaştırıldığı araştırmalar var. Onlarda da magnezyumun etkinliği yönünde sonuçlar daha ağırlıklı. Bu yazıyı bir sonuca bağlamam gerekirse, klinisyenler olarak atrial fibrilasyonun hastalarımızda magnezyumu direkt tek ajan ya da diğer kullandığımız ajanlara ek olarak tedavi sürecine eklemek araştırma sonuçlarına göre etkili bulunmuş. Güvenlik marjı geniş olan bu ilacı düşük dozda ki bunu son araştırmaya göre 4,5 gram olarak dile getirebiliriz, kullanmak bir seçenek olabilir. Bu arada düşük doz tanımını için literatürde net bir anlaşma sağlanmadığında altını çizmekte yarar var.